Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazan Frantz Fanon. 14. Ayrım. Afrika'nın bazı bölgelerinde Batı kültüründen alınan, siyah adamın bilim ve mantığa kapalı olduğu yolundaki düşünce ve siyahlara hamilik etme duygusu bütün çıplaklığıyla hüküm sürer. Bazen siyah azınlıkların, beyaz Afrika ülkeleri konusunda, siyah Afrika'nın hissettiği güvensizliği meşru kılan bir tür yarı köleliğe hapsedilip, kaldıklarını gözlemlemek olasıdır. Beyaz Afrika'daki büyük bir şehrin sokaklarında yürürken, çocukların bir siyah Afrikalı yurttaşa zenci diye seslenmeleri ya da memurların ona Uzak Doğu İngilizcesiyle hitap etmeleri hayli yaygındır. Evet, yazık ki Sahra'nın kuzeyinde ortaokula giden siyah Afrikalı öğrencilerin arkadaşlarına, onların ülkelerinde ev, elektrik olup olmadığını ya da yamyam olup olmadıklarını sordukları pek bilinmez. Evet, yazık ki Sahra'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde Sahra'nın güneyinden gelen Afrikalıların onları zencilerin her koşulda bulunduğu yerlere götürmesi için yalvaran yurttaşların olduğu bilinmiyor. Aynı şekilde siyah Afrika'nın bazı genç devletlerinde parlamento üyeleri, hatta bakanlar, ülkelerin sömürgecilik tarafından yeniden işgal edilme tehlikesi değil, kuzeyden gelen Arap canilerinin işgali tehlikesinin bulunduğunu ciddi ciddi iddia ederler. Gördüğümüz gibi burjuvazinin iflası yalnızca ekonomik alanda görülmez. Burjuvazi iktidara dar bir ulusalcılıkla ve bir ırkı temsil ederek gelir. Konuşmacılar Avrupa'da ahlaki ve siyasal felsefe üzerine yazılmış yazılara eğilimli olduklarından kulağa güzel gelen sözlerle, fakat çok az insancıl içeriği olan bir programı bile uygulamaya koyamayacaklarını kanıtlamışlardır. Burjuvazi güçlü olduğu zaman her şeyi ve herkesi iktidarının hizmetine soktuğu zaman evrensel olarak uygulanabilir olduğunu iddia ettiği bazı demokratik düşünceleri ortaya koymakta tereddüt etmez. Böyle bir burjuvazinin güçlü ekonomisine dayanarak kendi hümanist ideolojisini inkar etmeye zorlanması çok istisnai koşullarda olur. Batı burjuvazisi temel olarak ırkçı olmasına karşın ırkçılığını nüanslarla maskelemeyi çoğu zaman başarır. Bu da onun insanlık onuru iddiasını bozulmadan korumasına olanak sağlar. Batı burjuvazisi sömürdükleriyle gerçek bir rekabete girmemek için yeterince engel ve siper hazırlamıştır. Batı burjuvazisinin zenci ve Araplara ilişkin ırkçı önyargıları bir aşağılama ırkçılığıdır. Nefret ettiklerini önemsizleştiren bir ırkçılıktır. Fakat insanların eşit olduğunu iddia eden burjuva ideolojisi, alt ırkları insanlaşmaya ve Batı burjuvazisi prototipine benzemeye davet ederek kendi gözünde mantıklı görünmeyi başarmıştır. Genç ulusal burjuvazinin ırkçı ön yargıları, korkuya dayalı bir savunma ırkçılığıdır. Kaba kabilecilikten ya da tarikatlarla kabileler arasındaki kavgalardan özde pek farklı değildir. Uluslararası gözlemcilerin Afrika Birliği hakkındaki büyük nutukları neden pek ciddiye almadıklarını kolayca anlayabiliriz. Çünkü bu birlikte çıplak gözle görülebilen o kadar çok çatlak vardır ki bütün bu çelişkilerin birlik günü gelmeden önce çözülmesini gerektiğinde ısrar etmek mantıklıdır. Afrika halkları henüz yeni yeni kendilerini tanıyor. Tüm kıta adına sömürge rejimine karşı ağırlığını hissettirmeye karar verdiler. Ulusal bir sömürü sistemi kurmak ve servet yapmak için hızla işe koyulan ulusal burjuvaziler, bu ütopyanın karşısına engel çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Varmak istedikleri yeri çok iyi bilen ulusalcı burjuvaziler, bu birliği 250 milyon kişinin cahillik, açlık ve insanlık dışılığı yenmek için verdiği bu çabayı engellemeye kararlılar. Bu nedenle Afrika Birliği ancak halkın ayaklanması sayesinde ve halk liderliği altında, yani burjuvazinin çıkarlarına karşı çıkarak gerçekleşebilir. İç olaylar ve kurumlar açısından ulusal burjuvazi kapasitesizliğini bir kez daha kanıtlar. Az gelişmiş ülkelerde parlamento oyunu en başından itibaren sahtedir. Ekonomik olarak güçsüz, tutarlı toplumsal ilişkileri kuramayan ve bir sınıf olarak egemenlik ilkesine dayanan burjuvazi en kolay görünen çözümü, tek parti çözümünü seçer. Ekonomik güç ve devlet aygıtının kontrolünün verebileceği bilinç ve sakinlikten uzaktır henüz. Sıradan yurttaşa güven veren bir devlet kuracağına, onun endişelerini artıran bir devlet kurar. Gücü ve karar yetkisiyle herkese güven esinlemesi, silahsızlandırması ve rahatlatması gereken devlet, tam tersine kendisini en sert yöntemlerle dayatmaya çalışır. Gösteriş yapar, halkı itip kakar ve ezer, böylece gözünü korkutur. Tek parti burjuvazinin maskesiz, boyasız ve sinsi modern diktatörlük biçimidir. Böyle bir diktatörlüğün fazla uzun ömürlü olamayacağı bir gerçektir. Kendi çelişkilerini erteleyemez. Burjuvazinin kendi egemenliğini garantiye alacak ve ülkenin geri kalanına kırıntı da olsa bir şeyler verebilecek ekonomik araçları olmadığından, mümkün olduğunca çabuk cebini doldurmayla ilgilendiğinden, halk daha da fazla ekonomik sıkıntı içine boğulur. Bu sıkıntıyı gizlemek ve bu geri gitmeyi maskelemek, övünebileceği bir şey bulabilmek için de başkentte dev binalar dikmekten ve lüks harcamalar yapmaktan daha iyi bir yol bulamaz. Ulusal burjuvazi kırsal kesime ve az gelişmiş ülkenin gerçeklerine sırtını daha da dönerek eski anavatana ve kendisiyle işbirliğine gireceğini umduğu yabancı kapitalistlere yönelme eğilimindedir. Kârı halkla paylaşmadığından ve büyük yabancı şirketlerin ödediği paralardan yararlanmasına izin vermediğinden, hem rejimi istikrarlılaştıracak hem de burjuvazinin egemenliğini sürdürecek popüler bir lidere gereksinim duyar. Az gelişmiş ülkelerin burjuva diktatörlüğü gücünü bir liderin varlığından alır. Gelişmiş ülkelerde burjuvazinin diktatörlüğünün, burjuvazinin ekonomik gücünün sonucu olduğunu biliyoruz. Az gelişmiş ülkelerde tam tersine, lider ahlaki gücüne dayanır ve genç ulusun, zayıf ve yoksul burjuvazisinin zenginleşme kararına yardımcı olur. Yıllardır bu lideri tanıyan ve konuşmalarını duyan, uzaktan onun sömürgecilerle mücadelesini izleyen halk, hemen bu yurtsevere güven duyuverir. Bağımsızlıktan önce lider genellikle halkın bağımsızlık, siyasal özgürlük ve ulusal onur isteklerinin somut temsilcisidir. Fakat bağımsızlık ilan edilir edilmez halkın ekmek, toprak ve ülkenin halkın kutsal ellerine bırakılması gereksinimlerinin somut temsilcisi olmak yerine lider gizli amacını ortaya koyar. Ulusal burjuvaziyi oluşturan şirketlerin genel başkanı olmak. Dürüst davranışlarına ve içten açıklamalarına karşın, lider nesnel olarak ulusal burjuvazinin ve eski sömürge şirketlerinin bugün birleşmiş olan çıkarlarının savunucusudur. Dürüstlüğü yavaş yavaş yok olur. Kitlelerle ilişkisi o kadar gerçek dışıdır ki, otoritesinden nefret edildiğine ve ülkeye verdiği hizmetlerden kuşku duyulduğuna inanmaya başlar. Lider kitlelerin nankörlüğünü şiddetle yargılar ve geçen her gün sömürgecilerin safına daha kararlı bir şekilde geçer. Bu yüzden zevk ve sefaya dalmış genç burjuvazinin uşağı haline bilinçli bir şekilde gelir. Genç devletin ekonomik kanalları kaçınılmaz olarak yeni sömürgeci hatta doğru kayar. Eskiden korunan ulusal ekonomi bugün tam olarak kontrol altındadır. Bütçe borç ve hibelerle dengelenir. 3-4 ayda bir bakanlar ya da hükümet delegasyonları sermaye arayışı içinde anavatanları arşınlar. Eski sömürgeci güç taleplerini artırır, garanti ve ödünleri biriktirir ve yavaş yavaş ulusal hükümet üzerindeki egemenliğini artırır. Halk dayanılmaz bir yoksulluk içindedir. Liderlerinin inanılmaz ihanetinin giderek farkına varırlar. Bu uyanış burjuvazi dersini iyi öğrenemediği için daha da çabuk olur. Zenginliğin dağılımı çok fazla kesimi kapsamaz. Farklı düzeylerde gerçekleşmez ve bir hiyerarşisi de yoktur. Yeni kast büyük çoğunluk, nüfusun 9%'u açlıktan ölmeye devam ettikçe daha da iğrenç bir hareket haline gelir. Bu yeni kastın hızlı ve acımasız zenginleşmesine halkın uyanışı ve fırtınalı günlerin yaklaştığını belirten bir bilinç eşlik eder. Burjuva kast, ülkenin tüm zenginliğini kendine akıtan ulusun bu kesimi, kimsenin beklemediği bir biçimde sömürge iktidarının eski temsilcilerinin ırkçı doktrinlerini hatırlatan tarzda diğer zenci ve Araplara karşı aşağılayıcı önyargılar geliştirir. Halkın yoksulluğu, burjuva kastın azgın para kazanma yöntemleri ve ulusun geri kalanına yönelik yaygın aşağılamaları, düşünce ve eylemi sertleştirir. Fakat bu tür tehlikeler otoritenin sağlamlaşmasına ve diktatörlüğün ortaya çıkmasına yol açacaktır. Ömrü boyunca siyasal eylem ve adanmış bir yurtseverlik göstermiş olan lider, halkla açgözlü burjuvazi arasında perde görevi görür. Çünkü bu kastın girişimlerini destekler ve bu kastın ahlaksızlığına, küstahlığına ve ikiyüzlülüğüne gözlerini kapar. Halkın artan bilinçlenmesine karşı fren görevi görür. Burjuva kastın imdadına koşarak manevralarını halktan gizler. Böylece halkın uyutulması görevinde en istekli işçi haline gelir. Halka hitap ettiği zamanlar kahraman yaşamından, halk adına girdiği mücadelelerden ve onlar adına kazandığı başarılardan dem vurur. Kitlelerin gözünü korkutarak ona güven duymaları gerektiğini söyler. Kendilerinden önceki kuşakların temkinli siyasal ilericiliğine ulusalcı bakış açılarının karakterize ettiği belirleyici bir üslup getirmiş olan Afrikalı yurtseverlere ilişkin çok fazla örnek vardır. Bu yurtseverler kırsal kesimden gelmiş ve egemen güçlerin şaşkın bakışlarına ve ulusun kapitalistlerin utanmalarına karşın kırsal kesimden geldiklerini ve zenciler adına konuştuklarını haykırmışlardı. Irklarına övgüler düzen, yamyamlık ve dejenerelikle dolu geçmişin tüm yükünü üstlenen bu insanlar, bugün ne yazık ki kırsal kesime sırtlarını dönen ve halkın görevinin boyun eğmek, boyun eğmeye devam etmek ve sonuna kadar itaatkar olmak olduğunu söyleyen yöneticilerin başında gelir. Lider halkı pasifleştirir. Bağımsızlığın kazanılmasını izleyen yıllarda halkı somut görevlere itemediklerini, geleceğe hazırlayamadıklarını ya da ulusal yeniden inşa yoluna, yani kendi yeniden inşa yollarına sokamadıklarını görüyoruz. Bağımsızlık tarihini yanlış yorumladıklarını ve kurtuluş mücadelesinin kutsal birliğini hatırlattıklarını görüyoruz. Ulusal burjuvaziyi yok etmeyi reddettiği için lider halkın geçmişe dönmesini ve bağımsızlığa götüren dönemi hatırlayarak mutluluk sarhoşu olmasını ister. Nesnel olarak bakıldığında lider halkın önüne geçer veya tarihten silinmeleri ya da tarih içinde kök salmamaları için çaba gösterir. Kurtuluş mücadelesi sırasında lider halkı uyandırır. Onlara kahramanca ve kararlı bir mücadele sözü verirdi. Bugün ise onları uyutmak için her aracı kullanıyor ve yılda 3-4 kez onlardan sömürge dönemini hatırlayarak o zamandan beri kat ettikleri uzun yola bakmalarını istiyor. Fakat kitlelerin kat ettikleri uzun yolu değerlendiremediklerini belirtmek gerekir. Topraktan kıt kanaat geçinen köylü, iş bulamayan işsiz, ne kadar renkli ve yeni olursa olsun, tatillere ve bayraklara karşın yaşamında bir şeylerin değiştiğine kendini inandıramaz. İktidarda olan burjuvazi boş yere törenlerin sayısını artırır, kitlelerin gözünü boyayamaz. Kitleler açtır. Artık Afrikalı olmasına karşın polis de onları yatıştıramaz. Kitleler suratlarını asmaya başlarlar. Kendilerine, içinde yer ayırmayan bu ulusa sırtlarını döner ve ona karşı ilgilerini kaybederler. Fakat lider zaman zaman çaba gösterir. Radyoda konuşarak ya da ülke içinde yolculuk yaparak halkı sakinleştirmeye, uyutmaya çalışır. Parti olmadığı için lider daha da gereklidir. Bağımsızlık mücadelesi döneminde bir parti vardı. Bugünkü liderin başını çektiği bir parti. Fakat ondan sonra bu parti dağıldı. Geriye bir parti çatısı, bir isim, bir amblem ve bir slogandan başka bir şey kalmadı. halk kitlelerin gerçek gereksinimlerine göre işlenen düşüncelerin özgürce değiş tokuşunu sağlaması gereken parti, Bireysel Çıkarlar Sendikası'na dönüşmüştür. Bağımsızlığın ilan edilmesinden sonra parti artık halkın taleplerini saptamasına, gereksinimlerinin daha çok farkına varmasına ve iktidarını daha iyi kurmasına yardım etmez. Bugün partinin misyonu halka tepeden verilen emirlerin iletilmesidir. Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya üretken, verme ve alma mekanizması var olmaktan çıkmıştır. Oysa bu mekanizma bir parti içinde demokrasiyi yaratır ve güvence altına alır. Parti tam tersine kitlelerle liderler arasında bir perde halini almıştır. Artık bir parti yaşamından söz edilemez çünkü sömürge döneminde kurulan şubeler bugün tamamen atıl haldedir. Militanın içi içini yemektedir. Kurtuluş mücadelesi sırasında bazı militanların takındığı tavrın haklı olduğu görülmüştür. Çünkü doğrusu şu ki savaşın ortasında birkaç militan liderlerinden bir dogma formüle etmesini, hedeflerini saptayıp bir program oluşturmasını istemişti. Fakat ulusal birliği koruma mazereti altında liderler böyle bir görevi üstlenmeyi reddettiler. Sürekli dile getirilen tek değerli dogma, sömürgeciliğe karşı ulusun birliğiydi. Ve ilkelerin yerini alan cafcaflı bir sloganla yollarına devam ettiler. Tek ideolojik faaliyetleri de kaçınılmaz olarak sömürgeciliği silip süpüren tarihin rüzgarıyla doğan kendi kaderini tayin hakkının çeşitli biçimlerini aldı. Militanlar tarihin rüzgarının biraz daha açık bir şekilde analiz edilmesini istedikleri zaman, liderler bunun yerine onlara umut ve güven, sömürgesizleştirme gereği ve bunun kaçınılmazlığını verdiler. Bağımsızlıktan sonra parti olağanüstü bir uyuşukluğa gömülür. Militanlar yalnızca halk gösterilerine, uluslararası konferanslara ya da bağımsızlık kutlamalarına çağrılırlar. Yerel parti liderlerine yönetsel görevler verilir. Parti bir yönetim haline gelir ve militanlar kalabalığın arasına karışarak boş yurttaş etiketini üstlenir. Artık burjuvaziyi iktidara getirme gibi tarihsel görevlerini yerine getirmiş oldukları için emekli olmaya davet edilirler. Böylece burjuvazi kendi misyonunu huzur ve sessizlik içinde yerine getirebilir. Fakat az gelişmiş ülkelerin ulusal burjuvazilerinin bu misyonu yerine getirmekten aciz olduğunu görmüştük. Birkaç yıl sonra partinin parçalanması gözle görülür hale gelir ve en yüzeysel gözlemciler bile bugün eskisinin bir iskeleti durumunda olan partinin yalnızca halkı hareketsizleştirmeye hizmet ettiğini görebilir. Savaş sırasında tüm halkı bünyesinde toplayan parti parçalanmaktadır. Bağımsızlık arifesinde partiye akın akın gelen aydınlar ancak bağımsızlık pastasından paylarını almaları koşuluyla destek vereceklerini açıkça belirtirler. Parti özel çıkarların bir aracı haline gelir. Fakat yeni rejim içinde zenginliğin elde edilmesinde bir eşitsizlik ve tekelleşme vardır. Bazı insanların çifte gelir kaynağı vardır ve oportunizmde uzmanlaştıklarını gösterirler. Ayrıcalıklar artar ve çürüme zafere ulaşırken ahlaki değerler çöker. Bugün akbabalar ulusal zenginliğe oranla çok daha fazla ve çok daha yırtıcılar. Burjuvazinin elinde gerçek bir iktidar aracı olan parti halkın elini kolunu bağlayarak hareketsiz hale gelmesinde yardımcı olur. Parti hükümetin halkı elinde tutmasına yardım eder. Giderek açık bir şekilde antidemokratik bir baskı aracı haline gelir. Parti nesnel olarak, bazen de öznel olarak ticari burjuvazinin işbirlikçisidir. Ulusal burjuvazi zenginleşmek için inşa aşamasını nasıl es geçmişse, kurumsal alanda da parlamenter aşamayı es geçer. Nasyonel sosyalist türde bir diktatörlüğü seçer. Yarım yüzyıldır Latin Amerika'da başarı kazanmış olan bu faşizmin, bağımsızlık döneminde yarı sömürge olan devletlerin diyalektik sonucu olduğunu artık biliyoruz. Büyük zenginliğin, büyük yoksullukla kuşatılmasının kural olduğu bu yoksul, az gelişmiş ülkelerde ordu ve polis rejimin temel dayanaklarını oluşturur. Yabancı uzmanların danışmanlık yaptığı bir ordu ve polis gücü, parantez içinde, unutulmaması gereken diğer bir kural, polisin ve ordunun gücü, ulusun geri kalanının yaşadığı yoksullukla orantılıdır. Yıllık borçlarla yabancılara ödünler verilir. Sayısız skandallar ortaya çıkar. Bakanlar zenginleşir. Eşleri lüks içinde yüzer. Parlamento üyeleri küpünü doldurur ve büyük yozlaşma sürecine girmemiş tek bir polis ya da gümrük memuru kalmaz. Muhalefet daha da saldırganlaşır ve halk hemen propagandaları kavrar. Bundan böyle burjuvaziye karşı düşmanlıkları açıkça ortaya çıkmıştır. Erken bunama belirtileri gösteren bu genç burjuvazi verilen öğütlere kulak asmaz. Sömürüsünü biraz olsun gizli kapaklı yapmasının yararlı olacağını anlayamaz. Biraz da Ville'de yayınlanan Hristiyan yanlısı gazete The African Weekly'de çıkan yazı rejimin prenslerine şöyle seslenir. Siz iyi yerlerde olanlar, siz ve eşleriniz bugün birçok ayrıcalıktan yararlanıyorsunuz. Belki iyi bir eğitim, güzel bir ev, iyi ilişkiler ve size yeni ufuklar açan birçok görev. Fakat bütün zenginliğiniz sizi kuşatan yoksulluğu görmenize engel bir kabuk oluşturuyor. Dikkatli olun. The African Weekly'de yayınlanan ve Monser Yulo'nun çevresine seslenen bu uyarıda görüldüğü gibi devrimci bir hava yok. The African Weekly'nin istediği şey, Kongolulara açlık çektirenlere Tanrı'nın onların davranışlarını cezalandıracağını göstermektir. Yazı şöyle devam ediyor. Yüreğinizde, altınızdaki insanlara karşı düşünceye yer yoksa, Tanrı'nın evinde de sizin için yer yok. Ulusal burjuvazinin böyle bir suçlamaya hiç aldırmadığı açıktır. Onun dalga boyu Avrupa'ya ayarlıdır. Durumdan en iyi şekilde yararlanmaya kararlı bir şekilde devam eder. Halkın sömürülmesinden elde ettiği devkarlar yabancı ülkelere gönderilir. Genç ulusal burjuvazı kurduğu rejimden çoğunlukla yabancı şirketleri oranla daha çok kuşku duyar. Kendi ülkesine yatırım yapmayı reddeder ve koruduğu ve beslediği devlete karşı şaşırtıcı bir nankörlükle davranır. Avrupa pazarlarında yabancı hisse senetleri alarak hafta sonları Paris ya da Hamburg'a para harcamaya gider. Bazı az gelişmiş ülkelerin ulusal burjuvazilerinin tavrı, her soygundan sonra paylarını diğer arkadaşlarından saklayarak emekliliklerini hazırlayan çete üyelerini hatırlatır. Bu tür davranışlar ulusal burjuvazinin az çok bilinçli olarak oyun fazla uzun sürdüğü takdirde kaybedeceğini bildiğini gösterir. Bugünkü durumun sonsuza dek sürmeyeceğini tahmin eder. Fakat bundan en iyi şekilde yararlanmak için ellerinden geleni yaparlar. Bu tür bir sömürü ve devletin böyle aşağılanması kaçınılmaz olarak halk kitlesi içinde hoşnutsuzluğa neden olacaktır. Rejim bu koşullarda daha da sertleşir. Parlamentonun yokluğunda ordu hakemlik rolünü üstlenir. Fakat er ya da geç gücünün farkına varacak ve darbe tehdidiyle hükümeti kıskıvrak yakalayacaktır. Gördüğümüz gibi, bazı az gelişmiş ülkelerin ulusal burjuvazisi kitaplardan hiçbir şey öğrenmemiştir. Latin Amerika ülkelerini daha iyi incelemiş olsa, onları tehdit eden tehlikelerin farkına varırdı kuşkusuz. Bu yüzden bu burjuvazinin hiçbir şeyi başaramadan yok olmaya mahkum olduğu sonucuna varabiliriz. Az gelişmiş ülkelerde burjuva aşaması neredeyse olanaksızdır. Elbette bir polis diktatörlüğü ve kârı elinde tutan bir kast vardır. Fakat bir burjuva toplumunun inşası başarısız kalmaya mahkumdur. Yoksulluk içinde kıvranan ülkenin bütün zenginliğini silip süpüren çıkarcılar, er ya da geç yabancı uzmanlar tarafından kurnazca yönetilen ordunun eline düşecektir. Bu şekilde anavatan ülkeyi, hem beslediği burjuvazi hem de uzmanlarının yönettiği ulusal ordu, parantez, halkı hareketsizleştiren ve terörize eden bir ordu, sayesinde dolaylı bir şekilde yönetir. Ulusal burjuvazi hakkında yaptığımız gözlemler bizi şaşırtmayan bir sonuca yöneltir. Az gelişmiş ülkelerde burjuvazinin varlığı ve gelişimi için gerekli koşulları bulmasına izin verilmemelidir. Diğer bir deyişle, bir partinin yönlendirdiği kitlelerle, devrimci ilkelerle silahlanmış ve hayli bilinçli aydınların ortak çabası bu yararsız ve zararlı orta sınıfın yolunu tıkamalıdır. Ne zaman az gelişmiş ülke tarihleri ele alınsa, son 50 yıldır sorulan kurumsal soru, burjuva aşamasının es geçilip geçilemeyeceği sorusu, mantıkla değil, devrimci eylem alanında yanıtlanmalıdır. Az gelişmiş ülkelerde burjuva aşaması, ulusal burjuvazinin bir burjuva toplumu inşa etmeye, geniş ölçekli proletaryanın gelişimi için gerekli koşulları yaratmaya ve tarımı mekanize etmeye ve son olarak da otantik bir ulusal kültürün oluşmasına olanak tanımaya yeterli ekonomik ve teknik gücü olduğu takdirde kendisini meşru kılabilir ancak. Avrupa'da gelişenlere benzer bir burjuvazi hem ideoloji yaratabilir hem de kendi iktidarını sağlamlaştırabilir. Dinamik, eğitimli ve layık olan bu burjuvazi sermaye birikimini üstlenmeyi başarmıştır ve ulusa en azından minimum bir refah düzeyi sağlamıştır. Az gelişmiş ülkelerde gerçek burjuvazinin var olmadığını görüyoruz. Yalnızca açgözlü, eski sömürge iktidarının verdiği kırıntıları almakla yetinen, gözü dönmüş bir burjuvazi vardır. Hemen zenginleşme mantığına sahip bu burjuvazi büyük fikirler ya da yaratıcılıktan nasibini almadığını gösterir. Avrupa kitaplarında okuduklarını hatırlar ve Avrupa'nın tıpkı kopyası bile değil ancak karikatürü haline gelir. Az gelişmiş ülkelerin burjuvazisine karşı mücadele kurumsal bir mücadele değildir. Burjuvaziyi tarihin yargısına göre mahkum etmekle ilgilenmez. Az gelişmiş ülkelerin ulusal burjuvazisine, ulusun bir arada uyumlu gelişmesini yavaşlatacağı için karşı çıkılmalıdır. Hiçbir yararı olmadığı için karşı çıkılmalıdır. Kârında, başarılarında ve düşüncelerinde ikiyüzlü davranan bu burjuvazi, bunu prestij değeri olan binalarla, büyük Amerikan arabalarındaki krom plakalarıyla, Riviera'daki tatilleriyle ve hafta sonları neon ışıklı gece kulüpleriyle gizlemeye çalışır. Halka tamamen sırt çeviren bu burjuvazi, batıdan ülkenin ekonomisi için gerekli yatırımlar ya da bazı sanayilerin gelişmesi gibi ödünler koparmayı bile başaramaz. Tam tersine montaj sanayi ortaya çıkar ve ülke ekonomisinin içine battığı yeni sömürge sanayileşmesini tahsis eder. Bu yüzden ulusal burjuvazinin ülkenin kalkınmasını geciktirdiği, zaman kaybetmesine neden olduğu ya da ulusu çıkmaz sokaklara sürüklediği söylenmemelidir. Bu burjuva sınıfı nötralize etmek çok kolaydır. Çünkü daha önce de gördüğümüz gibi bu sınıf sayısal, akılsal ve ekonomik olarak zayıftır. Sömürge topraklarda burjuva kast bağımsızlıktan sonra gücünü asıl olarak eski sömürge iktidarının yaptığı anlaşmalardan alır. Eski sömürgeci güçlerle kafa kafaya vermek için zamanı olduğundan ulusal burjuvazinin sömürgeciden alabileceği çok fazla olanak vardır. Fakat kök salmış çelişkiler bu burjuvazinin kadrolarını zayıflatır. Gözlemciye bir istikrarsızlık izlenimi veren de budur. Henüz kastın türdeşliği söz konusu değildir. Örneğin birçok aydın birkaç kişinin egemenliğine dayanan bu rejimi mahkum eder. Az gelişmiş ülkelerde gerçekten içten olan planlı ekonominin, burguncuların yasa dışı ilan edilmesinin ve halkın uyutulması için yapılan girişimlerin yasaklanmasının gereğini hisseden bazı seçkinler, aydınlar ve memurlar vardır. Bunlara ek olarak halkın kamu işlerine kitlesel katılımı için bir dereceye kadar mücadele de ederler. 14. ayrımın sonu. Sayfa 135. Devamı 15. ayrımda.